Herkese merhaba. Ben Sinan Özdemir. Bu da bazı şeylerin hikayesinden bahseden bir podcast serisi. Ve bu bölümün şeyi de Botoks. Kimse bu kadar uzun süre kendisiyle yalnız başına kalmadı herhalde. İki arada bir derede o hızlıca baktığımız aynalar, en güzel pozumuzu verdiğimiz kameralar bir anda dürüstleşti. Yüzümüzdeki her şeyi, en iğrenç detayları tek tek söyledi. Safeface ve RealSafe.com gibi insanları estetik uzmanlarla buluşturan web sitelerinin trafikleri geçtiğimiz yıl bir anda %40 arttı. Siz de son bir yılda çok çöktüğünüzü, sürekli saçınızdan gözünüzden dert yandığınızı fark ediyorsanız endişelenecek bir şey yok. Bunun türlü türlü çözümü var. İnsanlar şu sıra akın akın küçük dokunuşlar dedikleri cerrahi olmayan estetik operasyonlara gidiyor. Wellness trendlerinin, genç görünmek zorunluluğunun ya da hakikaten de genç hissetmemiz gerçeğinin etkisiyle artık hepimiz estetik oluyoruz. Bunun zengin, ünlü, sosyetik olmakla falan bir alakası kalmadı artık. Nasıl ki kilo veriyor, sivilcelerimizi iyileştiriyor, saçımızı tarıyorsak, kırışıklıklarımızı da felç ediyoruz. Çok değil, şunun şurasında 20-30 yıllık bir serüvenden bahsedeceğim size. Hikayenin sonu da başından belli. Botoks dünyanın yüzünü değiştirmeye gelmişti. Ama o sıra henüz kimse bunu fark etmemişti. Botoks da öyle bir ürün ki toplumu yine ikiye bölmüşler. Sevenler, nefret edenler. Arada geçişkenlik var tabii. Sevenlerin bir kısmı nefret edenlerden evrilmiş. Yüzünle oynamayı kendine hobi edinmiş o kozmetik geekleri şöyle bir kenara koyalım. Botoks sevenleri aslında memnun müşteriler olarak adlandırabiliriz. Ürünü denemiş, tatmin olmuş. Minimum aynı şartlar altında yine kullanmaya hevesli. Nefret edenler, deneyip de edenler değil. Hemen hemen hiçbiri denememiş. Denemenin bile anlamsız ve gereksiz bir risk olduğuna inanıyorlar. Botoksla, dolguyla, yüzüyle oynayıp kendini mahvedenlerin arasına girmek de istemiyorlar. Ve o tip bir insan stereotipine reaksiyon gösterip nefretini biliyorlar. Peki, biz sağcı mıyız, solcu muyuz? Biz hepsinden daha politiyiz. Bizim için iyi botoks iyidir, kötü botoks kötüdür. Peki, en azından nelerden bahsedeceğiz bir özet geçeyim. Bir kere botoksu bulan şairden gireceğiz. Yılan zehri midir, güzellik iksiri midir içeriğinden konuşacağız. Kırışıklık ve diğer konulardaki tedavi potansiyellerinden, estetikten, Snapchat filtrelerinden, ulaşılamaz kriterlerden, küçük dokunuşlardan demokratikleşen güzellikten, yakın tarihin güzellerinden, sokakta şehrin değişen yüzlerinden, evde Zoom toplantısında yeni standartlardan, kozmetik endüstrisinden, botulinyumun market değerinden, Türkiye'deki güzellik turizminden. Hepsinden birer kaşık bal çalıp kafaları karıştıracağız. Hadi kolay gelsin. Psikolojide şizofreni gibi hastalıkların tanısında kullanılan ünlü Rorschach testini duymuşsunuzdur. Hatta bir diğer adı da mürekkep lekesi testi. Kendini rahatça anlatamayan hastalarda kullanılan bu testin yaratıcısı İsviçreli psikanalizci Rorschach. Zaten test de onun adıyla anılıyor. Şimdi bu testte kullanılan mürekkep lekelerinin kendine özgü bir karakteristiği var. Rastgele lekeler gibi dursa da aslında Rorschach'ın lekeleri olduğunu çok net anlıyorsunuz. Rorschach'ın aklına kelebeğe benzeyen bu mürekkep lekelerini kullanmak nereden gelmiştir? Neden kahve lekesi değil, ne bileyim camdaki su buharı, yerdeki çamur birikintisi değil de illaki mürekkep lekesi? Rorschach'ın ilham perisi Alman edebiyatının enteresan isimlerinden Justinus Kerner. Kerner aslında bir doktor. Hepimiz biliyoruz ki doktorların bir de sanatçı tarafları var. İşte Kerner'in sanatçı kişiliği biraz baskın. Kafayı doğaya, doğanın gizemine, hafif doğaüstü şeylere falan takmış bir sanatçı. Olumsuz anlamda demiyorum bu arada ki Alman besteci Schumann'da, Franz Kafka'da eserlerinde hep Kerner'e referans veriyor. Kerner 1857'de bir şiir kitabı yayınlıyor. Kitap çok enteresan. Kitapta yer alan şiirler kazara oluşmuş mürekkep lekelerinden ilham alınarak yazılmış. Ve işte bu lekeler Rorschach'ın kullandığı lekeler ile birebir aynı. Kerner bu sanat sepet işleriyle uğraşırken bir yandan da doktorluğu elden bırakmıyor. Tıp alanında da bir sürü araştırma yapıyor. Bunlardan en önemlisi sosis sihirlenmesiyle alakalı. 1817'de aynı sosisi yiyen 13 kişinin ağır hastalanması ve aralarından 6'sının da ölmesi sonucunda Kerner bu sosiste bir çeşit bakteri keşfediyor. Şimdi bu olaydan 78 sene sonra Belçika'dayız. 34 müzisyenden oluşan bir cenaze orkestrası, tören sonrası verilen yemek davetinde domuz etinin tadını çıkartıyor. Yemeğin ardından müzisyenler önce bir halsizlik hissediyorlar, sonra baş dönmesi ve konuşma güçlüğü. Derken durumları giderek ağırlaşıyor, hatta aralarından hayatını kaybedenler oluyor. Bu sefer domuzdan şüphelenen Belçikalı doktor Emily Van Ermengem, ziyafetten arta kalan domuzu, hastaları ve ölenleri incelemeye alıyor. Kerner 78 sene önce ne bulduysa Ermengem de aynısını buluyor. Bu defa artık bakteriyi tanımlıyor, izole etmeyi başarıyor ve ismini de Alman şaire ithafen Latince domuz anlamına gelen Botulus'tan türettiği Botulinum diyor. Bacillus Botulinum.
Aynı aileden 4 kişi, baba, anne, oğul ve teyze. Hepsi bir anda hayatını kaybetti. Şüphe gıda zehirlenmesi. Dördünde birlikte yedikleri tek şey ev yapımı domates konservesinden yaptıkları menemen. Zehirlenmeye yol açan şeyin o konserve olduğu düşünülüyor.
2017 yılında Adana'da Beyhan ailesi botulinum toksini yüzünden hayatını kaybetti. 2 sene sonra da Zonguldak'ta başka bir çift. Doktorlar milyonda bir görülen bir vaka diyor ama 1 gramının 1 milyonu öldürmeye yeten bir zehir gücü var. Vücuda girdikten sonra önce görme bozukluklarıyla başlayan etkiler bir hafta içinde gitgide felakete dönüşüyor. Bedeni içten dışa felç ederek son olarak akciğerleri durdurup kurbanı boğarak öldürüyor. İşte tam da bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusu botulinum toksin üretmesi için biyokimyacılar tuttu. 80'lerin sonunda hem Sovyetler Birliği hem Irak botulinumu elinde biyolojik silah olarak bulundurdular. Şimdi buradan baktığımızda korkunç, tüyler ürpertici bir zehir ve hatta bir biyolojik silah. Ama diğer taraftan baktığımızda da bir güzellik iksiri. Bizim botoks diye bildiğimiz şey botulinum toksinin ta kendisi. Kanadalı doktor botulinum zehrini kozmetik amaçlarla kullanabileceğini anladığı gün ona havalı bir isim verdi. Botoks. Botoks aslında bir marka adı. Nasıl ki tüm tıraş bıçaklarına jilet diyoruz, kozmetik amaçla kullanılan tüm botulinum iğnelerine de botoks diyoruz. Doktora gittiğinizde size Dysport mu, Xeomin mi, Meditox mu ne enjekte ettiğini bilmiyoruz. Hepsine birden botoks diyoruz. Üstelik botoksu sadece botulinum uygulamaları için de kullanmıyoruz. Çoğu insan için dudak dolgusu da botoks, ameliyatsız yüz gerdirme de. Biz bunlara topyekün halk arasında botoks diyoruz. Yani botoks artık bir tedavi yaklaşımının adı oldu. Akupunktur gibi. Bazı doktorlar botoksun kemoterapi ile hatta penisilin ile eşit derecede devrimsel bir buluş olduğunu söylüyor. Yüz ifademiz ve düşüncelerimiz arasında iki taraflı bir etkileşim olduğunu kanıtlayan bilim adamları botoksun psikolojik tedavi yöntemi olarak da kullanılabileceğini söylüyor. Onun nasıl olduğunu daha sonra söyleyeceğim. Ama önce bu zehrin bir güzellik iksirine nasıl dönüştüğüne bakalım. Şimdi 1987'ye dönüyoruz. Kanada'da Vancouver'a Jane Carruthers'in muayenehanesine gidiyoruz. Kendisi bir göz doktoru. Botulinum toksini istem dışı göz seyirmeleri ve şaşılık tedavisinde zaten 70'lerden beri kullanılıyor. Dolayısıyla Jane Carruthers de bu toksini hastalarının tedavisinde uyguluyor. Bir gün hastalarından biri rutin kontrol için muayene olmaya geldiğinde doktora kendisine tedavi olduğunda yüzündeki sıkıntılı ifadenin kaybolduğunu, daha bir güzel göründüğünü söylüyor.
I know I'm not spasming there, but every time you treat me there, I get this beautiful, untroubled expression.
Doktor Carruthers bir güzellik uygulaması falan yapmıyordu bu arada. Yaptığı tek şey, hastanın göz kapağı seyirmesini tedavi etmek için oradaki kasları düzenli olarak felç etmek. Aslında şimdi tam bu noktada botoks nasıl çalışır onu dinlemek lazım.
Vücudumuzdaki sinirlerin kasa bağlandığı noktada kasa giden emri blokluyor. Böylece kas emri gitmeyince kas gevşek kalıyor.
Hastanın kasları gevşemiş, gevşediği için kırıştıramaz olmuş, kırıştıramayınca da daha güzel gözükmüştü. Acaba Carruthers gerçekten elinin altında bir gençlik iksiri mi tutuyordu? Akşam eve gidince konuyu eşine açtı. Kocası da dermatolog bu arada. Muhtemelen birbirlerini gaza getirip durdular. Başka insanlar üzerinde de deneme yapmak için etraflarında iki kaşının arasında kırışık olan insanları bulmaya çalıştılar. İlk kobay çok yakındaydı. Muayenehanelerinin resepsiyonunda oturan kız, çatık kaşlarıyla oldukça sinirli bir görüntüye sahipti. Ne yaptılar ettiler, kızcağızı ilk denekleri olarak kullanmaya ikna ettiler. Ve sonuç mükemmeldi. Yıllardır kızın kaşları arasında yerleşen kırışıklık ortadan kalkmıştı.
Görüyorum, görüyorum.
Göz doktorundan yaşlanmıyorum, yaşlanmıyorum diye çıkacağımız günlerin başındaydık. 1987. Resepsiyondaki kızı ikna ettik. Geriye kaldı 4 milyar kişi. Bu hiç de kolay olmadı. En nihayetinde insanların çizgilerini geçici olarak silebileceğinizi ama bunun için yüz kaslarını felç eden bir zehir enjekte edeceğinizi izah etmeniz gerekiyordu. Kulağa biraz iddialı gelebilir ama insanların yaşlanmamak için ne riskli estetik ameliyatlarına girdiğini ve altı üstü birazcık yağ olan şu kırışık kremlerine ne kadar büyük paralar ödediğini biliyorsanız, harcadığınız her emeğin karşılığını son damlasına kadar alacağınıza emin olabilirsiniz. Doktor Carruthers de pek emindi ve 2002'de FDA onayını alana kadar uğraştı. Ve bunun sonunda da güzellik demokratikleşti. 1997 yılında dünyada 741 bin cerrahi olmayan güzellik operasyonu gerçekleşmiş. Ne demek bu cerrahi olmayan? Hani bugün küçük dokunuşlar dediğimiz botoks, dolgu filan fıstık. Botoks'un yeni yeni duyulduğu ve yayıldığı yıllar bu yıllar. Şimdi 19 sene ileri gidiyoruz, 2016'nın rakamlarına bakıyoruz. 12 milyon 210 bin. Yani aradaki artış %1700. Ve bu %1700'lük artıştaki botoks'un paydası 10 milyar dolar. Ve tahminler öyle gösteriyor ki bu rakam 2024'te 26,5 milyar dolar olacak. Ne yapalım, gidip botulinum marketten bir hisse mi alalım? Hani belgesellerde gazete manşetleri döne döne ekrana gelir ya, şimdi öyle bir sahne gelsin gözünüzün önüne, dönemin manşetlerini okuyacağım size. Newsweek, boomerlar için mucize ilaç. İşten çıkarılmış teknoloji yöneticilerinin kaşlarından başarısızlık damgasını siler. Time, gerçek sihir. Harper's Bazaar, hiçbir ameliyat ve yan etki olmaksızın bir anda daha genç göründüğünüzü hayal edin. Kolay, güvenilir ve öğle yemeği molasında uygulanabilir. Orta yaşlı hanımlar bekledikleri haberi almanın sevinç sarhoşluğuyla tıbbın yaşlanmayı iyiden iyiye durdurduğuna inandı. Doktorlar da keyifliydi bu haberden. Allergan o dönem bir sürü doktoru star yaptı.
Welcome to the Cosmetic Surgery Show!
Doktorlardan TV starı yapmak eski bir televizyonculuk geleneği. Bugün bile hala sabah televizyonu açın, yemek tarifi veren, dekorasyon önerilerinden, çocuk yetiştirmekten konuşan bir sürü doktor tüm kuşağı ele geçirmiş durumda. Güzel de bir şey. En kötüsü bile kaliteli içerik. Kaldı ki farkındalığı tabana yaymak konusunda daha etkili bir araç da yok. Allergan bu kanalı çok iyi kullandı. Şöhret isteyen doktora şöhret, parayı isteyene de para verdi. Mesela o dönem Allergan'ın botoks için medya sözcüsü olarak kiraladığı 40 doktordan biri olan Dr. Arnold Klein, ki aynı zamanda Michael Jackson'ın, Elizabeth Taylor'ın da doktoru, Allergan'dan bir yıl için 100 bin doların üstünde para alıyordu. Hele ki bir de televizyonda falan botokstan bahsederse günlük bir 10 bin daha. Doktorların ilaç firmaları tarafından desteklendiğine dair halk arasında hep genel bir kanı var zaten. ProPublica'nın bir sosyal sorumluluk projesi olarak Dollars for Ducks web sitesi, başta Amerika olmak üzere tüm dünyadaki pastayı büyük ölçekte gösteriyor. Burada ilaç şirketlerinin doktorlara ödedikleri parayı gösteren bir database var. 2018 yılına baktığımızda orada harcama bütçeleri ile ilk 5'te olan Allergan'ın bu işe 73 milyon dolar harcadığını görüyoruz. Ama birincinin harcadığı rakamsa 478 milyon. Yani arada 400 milyon dolardan fazla bir fark var. Ve bu kırışıklık kremi falan değil. Söz konusu olan şey kanser ilacı.
Bu ürünü kullanan bir doktor olarak şunu söyleyebilirim ki asla Türkiye'de doktorların firmalar tarafından fonlanması gibi bir durum hiç şahit olmadım ne de duydum, çünkü böyle bir şey olmadı. Botoks Türkiye'ye geldiğinde zaten kendini ve etkinliğini tanımlamış bir toksindi ve biz edinilmiş verilere göre, bilimsel verilere göre bunları uyguladık. Uygularken de nasıl öğrendik bu işi derseniz, bu işle ilgili konferanslar tabii ki düzenlenebiliyor firmalar tarafından. Herhalde o firmaların en azından Türkiye için harcadığı tek bütçenin bu konferansların maliyetleri gibi olduğunu tahmin ediyorum.
2000'lerin başında botoks skandalları magazin gazeteciliğinin yeni malzemesi oluverdi. 2005'te gerçekleşen 3.8 milyon botoks uygulamasından cımbızla çıkarılan bir iki talihsiz örnek magazin editörlerinin masasına düştü. Eğlence gazeteciliği vicdansızdır ve objektif olmak da zorunda değildir. Dönemin güzelliğine düşkün kadınlarıyla eğlenmek, gündeme getirip polemik yaratmak için harika bir malzeme bulmuşlardı. Botoks uygulaması güzel olsun ya da olmasın, magazincilerin botoks için diyeceği her zaman iki çift söz vardı. Bunlar iki sene önce de botoks ve milenyumun buluşu, doktorlar sınır tanımıyor gibi manşetler atan editörler bu arada. Tam da o dönem, olumsuzlanan ya da normal dışına itilen botokslu kadın stereotipi yaratıldı. Ve bu kelime olumsuz bir tanımlama olarak kullanılmaya başlandı. Ama tüm bunlar, insanların her geçen gün daha çok botoksa yönelmelerinin önüne geçemedi. Bunun çok mantıklı birkaç nedeni var. Bir iki skandala rağmen milyonlarca insan hiçbir yan etki olmaksızın botoks uygulamıştı. Ve daha da önemlisi sonuçlarından memnundu. Ve daha da önemlisi bir sonraki uygulamanın randevusunu almıştı bile. Bir diğer neden de botoks genç görünmek idealiyle ilgiliydi. Botoks daha genç görünmek için vücutlarını değiştirmeye meyilli insanların alabileceği risk düzeyinin çok altında ve güvenli bir uygulamadır aslında. Ve daha da iyisi, etkisi geçicidir. Yani en kötü 6 ay sonra evdesin tatlım. 2000'lerin başına kadar botoks ve Viagra magazincilerin utandırmak yoluyla eğlendirdikleri bir içerik aracıydı. Hele ki 90'lar ve öncesindeki istisnasız tüm estetik operasyonları yönetemeyeceğiniz, kaçamayacağınız bir toplum baskısını da beraberinde getiriyordu. Bu da kişi de yaptığı operasyonu obsesif bir biçimde saklamaya ihtiyacı hissettiriyordu ki kişi saklamaya çalıştıkça magazinciler daha da çok eğleniyordu. Estetiğin bu şekilde ahlaki bir mesele haline gelmesi aslında toplumun ya da toplum adına konuşan belirli itibar sahiplerinin neyi ne kadar çok cinsel veya bayağı bulduğunu kontrol etme şekli. İşte o nedenle kozmetik endüstrisi evham dolu kırışık sahiplerini yaşlanma karşıtı kremleriyle yatıştırdı. Kırışık kremi marketi o dönem o kadar anlamsız büyüdü ki bugün artık kendilerini ucuzluk marketlerinin raflarında tozlanmaya bıraktık. Bir günde birlikte şu kremler hakkında konuşuruz. Peki nasıl oldu da utandığımız estetik operasyonları hashtagleyip onaylandığımız, kendimizle gurur duyduğumuz bir parçamız haline geldi? Vallahi tarih tekerrürden ibaret. 19. yüzyılda makyaj malzemeleriyle fuhuş arasında bir ilişki görüldüğünden bu ürünler tezgah altında satılıyormuş. 1930'lara gelindiğinde saç boyatmak kapılar arkasında kimseye belli edilmeden yapılan bir uygulamaymış. Bugün dünyadaki kadın nüfusunun %75'i saçını boyatmış bile. Bundan 20 yıl önce bembeyaz dişler abartılı rüküşlük olarak algılanıyordu. Şimdi markette beyazlatıcı olmayan macun yok. Bembeyaz dişler artık bir sosyal norm. Ben çok çay içiyorum. İşte sigara tilyakisiyim. Böyle şeylerin özrü yok. Gidip floresan gibi aydınlatacaksın. Ve işte botoks da tam bu süreçlerden geçti, geçiyor. Önceleri saklanması gereken, utanç duyulan bir işlem, sonra kendi bedenin üzerinde kendi estetik kararlarını alabilme inisiyatifi, kendine güvenme, güç gösterisi ve sonra da standart bir kişisel bakım eylemi haline gelme.
Abartılı birkaç marjinal örneğin etkisi altında ön yargılı yaklaşıyorlar. Benim botoksla yaptığım şey alındaki çizgileri gidermek. Ben niye çizgilerimi seveyim canım? Çizgiyle mi doğdum ben? Vallahi botoks ne yüz şeklimi değiştirdi ne de ifademi. Bak, şöyle düşün. Göz hatları morarmış, fondöten sürüyorsun. Sivilceni kapatıcı kremle kapatıyorsun. Bu da iğne. Kırışıklıklarını kapatabiliyorsun. Bu yani.
Dünyadaki her şey her geçen gün daha çok görsele dayalı hale geliyor. Eğlence anlayışımız, bilgiye ulaşma tercihlerimiz ve hatta iletişim yollarına kadar her şey. İletişim kurarken bir yazarın özenle cümle kurması, görüntü yönetmeninin mükemmel açıyı bulması, kayıt odasındaki ses mühendisinin tizleri kısması gibi görünüşümüzün yaptığımız işin başarısına etkisi olduğunu bile bile kendimizi niye kırışıklıklarımızla ya da yamuk burnumuzla barışmak zorunda hissediyoruz? Hepimiz biliyoruz ki genç, dinamik ve güzel olursak daha başarılı oluruz. Bu yüzden politikacılar saçlarını boyuyor, başarılı iş adamları sabah 5'te kalkıp spor yapıyor ya da işte Instagram, Snapchat gibi uygulamalarda fotoğraf filtreleri kullanıyoruz.
Bu bir çeşit ben böyle nasılım deme biçimi. Konu kendini başkalarına beğendirme konusu değil. Konu kendiyle bir başına içerik üretme biçimi. Sen o filtreyi kullanarak kendini içeriğine yakışır hale getiriyorsun. Ve nihayet sahip olduğun şeyi paylaşmaya değer buluyorsun.
Ve bunu bedava filtrelerle yapabiliyoruz. Bu filtrelerin arkasında yüz tanıma teknolojisi ve basit bir yapay zeka algoritması var. Algoritmalar en iyileriyle eğitilmiş. Güney Asyalıların gözleri, Latin Amerikalıların ten rengi, Orta Doğulu yana ama Afrikalı duda. Amerika'da 21-35 yaş arasındaki gençlerin %34'ü sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmadan önce MyFace'te temizliyormuş. %36'sı da aynı şeyi vücuduna yapıyormuş. Pandemi süresince çevrim içi Zoom toplantılarda kendi yüzlerine aşırı maruz kalan insanların kusurlarını görmeye başladığı ve bu yüzden de değişiklikler yapmak istediği ortaya çıkmış. Şimdi kullanıcı deneyimini daha tatmin edici kılmak için şu Zoom'un kamerasına niye bir güzellik filtresi eklemiyorlar diye düşündüm. Sonra fark ettim ki Google Duo bile Android 11'e kadar varsayılan ayar olarak gelen cilt pürüzsüzleştirici filtreyi geçtiğimiz yıl kaldırmış. Bilmeyenler için söyleyelim, Google Duo, Google'ın görüntülü konuşma uygulaması. Bu filtreleri kullanan bazı insanlar gerçekten çok eğleniyorken bazıları da kendine yabancılaşıyor. İşte gerçekçi olmayan, ulaşılamaz güzellik kriterleri dedikleri bu. Instagram'da gördüğümüz bu kriterleri aynada da görmeye çalıştığımız zaman işin seyri değişiyor. Buradaki motivasyon, yaşlanma etkilerini geciktirme ve genç görünmekten başka bir şey. Yaptığımız şey, yüzümüzde beğenmediğimiz ya da bizde eksik olduğunu hissettiğimiz bir şeyin yeniden yapılandırılmasıyla filtrelerden aldığımız hazza erişebilmek arzusu.
Estetik, Instagram'dan önce vardı. 80'lerde de vardı, 70'lerde de vardı. İnsanın dış görünümünü şekillendirmek istemesi psikolojik bir bozukluktan, eziklik hissinden falan kaynaklanmaz. Bunu yapmak istersin çünkü yapabilirsin. Ya o zaman şöyle düşün. Kilo da verme, diyet de yapma. Neden saçında kâkül var? Neden arkadan toplamıyorsun? Anladın mı? Çünkü bunları yapabilirsin. İzin, onay alman gerekmez. İmkanın var. Eğer yaptıracak paran varsa ve en önemlisi sağlığın varsa, kim neyi kontrol etmeye çalışıyor? Hala anlamıyorum.
Yani bir insan asla kendini gençleştirmek için renove etmez. Her insanın yanlış gördüğü veya kusurlu gördüğü yerlerini bence renove etmeye gereksinimi vardır.
Hakkı da vardır üstelik, değil mi? Ne
kadar bence hakkı da vardır.
Eleştiriliyor, evet. Ajda'cığım bir de
Şimdi çok azıcık güzelden konuşalım. Güzel bir değer yargısı. Aynı iyi, kötü, çirkin, sevimli, tatsız gibi bir yargı. Tüm bu yargılar çevresel koşullardan, hali hazırdaki değişim hareketlerinden, trendlerden, o yargıyı veren kişinin ruhsal durumundan ve duygusal ihtiyaçlarından oluşan bir ilgi düzeyi. İlginin şiddeti. Dolayısıyla güzel kendi başına orada öyle köşede beklerken güzel değil. Güzel ancak birinin onu yargılama süreci sonunda değerlendirmeyle güzel olur. Aksiyoloji yani değer felsefesi, güzellik kavramı dahil diğer tüm iyi kötü ayıp değerlerin kaynağını inceliyor. Bu değer objektif mi, subjektif mi, içimizde mi, dışımızda mı, değişken mi, sabit mi, mutlak mı? İşte güzellik bu değerlerin en dinamiklerinden biri. Çok sayıdaki ilkesi uzun yıllardır değişiklik göstermemiş. Ne kadar ironiktir ki bütün kültürlerde güzellik anlayışlarının ezeli ve ebedi ve evrensel olduğunu zannetmişler. Biliyorum podcast'in en başından beri hepimiz tarihteki geçmiş güzellik kriterlerinden konuşmak için can atıyoruz. Süper eğlenceli konu. Bence biz biraz daha günümüze yaklaşalım. 1900'ler ve sonrasına gelelim ve bu 100 yıllık periyotta bile güzellik anlayışının ne kadar hızlı değiştiğini fark edelim. 1920'lerde yanak gamzeleri bir kadın için yüz güzelliğinin önemli kriterlerinden. 1923'te piyasaya sürülen gamze aleti var. Gözlük gibi kulağınıza tutturuyorsunuz, yanağınızı sıkıştırarak gamze yapıyor. Ben bizim ailenin büyüklerin de bunun için mandal taktıklarını kulağımla duydum. Korse yerine kemer, kıvrımsız biber, küçük göğüsler, daha erkeksi tavırlar, 20'li yılların kadın estetiği. 40'lara kadar makyaj sadeleşiyor. Sarı ve kızıl saçlar güzellikle ilişkilendiriliyor. Balık etli olmak, 5 kilolar, 10 kilolar, bunlar üzerinde durulacak mevzular değil. Ama 60'larda aklımıza diyet yapma fikri geliyor. Kocaman takma kirpikler satışa çıkıyor falan. Ve insanlar incelip oyuncak bebeklere benzemeye başlıyor. Teenager tavırlar kadınsı görünümden daha güzel ve estetik bulunmaya başlanıyor bu arada. 80'lerde aerobik modası var. Geniş omuzlar. Yapamazsan da vatka takıyorsun. Bir de kabarık saçlar var. Bu saçlar ne 5 yıl öncesinde var ne 5 yıl sonrasında var. Ama 80'lerde güzellik demek saç demek. Aerobik egzersiz derken eşeğin kulağına su kaçıyor. Güzellik iyiden iyiye zayıf olmakla, çok zayıf olmakla ilişkilendiriliyor. 90'lar artık anoreksik kadınların dönemi. Çelimsiz, solgun, melankolik kadınlar. Biz şimdi anoreksiyanın ne kadar kötü bir hastalık olduğunu biliyoruz ama azıcık hafızanızı yoklayın. Bu görünümdeki kadınlar büyük markalar tarafından desteklenen moda ikonlarıydı. Hatta sıfır beden idealize edilen bir hedef olarak gösteriliyordu. Neyse o çok sürmedi. 2000'lerde Jennifer Lopez poposu bize insan olduğumuzu hatırlattı. Sonra da silikon ortaya çıktı. Allergan'ın 2019 yılında yayınladığı bir trend raporu var. Küçük dokunuşlara sahip 14.500 kişiye güzellikle ilişkilendirdikleri kelimeleri sormuşlar. Verilen kelimeler şöyle. Doğallık, pürüzsüzlük, kıvrımlı olmak, fit olmak, güçlülük, temizlik, özgüven, parlak böyle gidiyor. Milenyıllar için güzellik deyince akla gelen ilk 3 kelimeden biri kıvrımlı olmak. Fit olmak ise ta 11. sırada. Herhalde yine 20'lere dönüyoruz. Neyse biz bunların hepsini yaşadık. Öyle mitlere falan da dönmeye gerek yok. Oturup annemizle konuşsak gözümüzün önünde olup biten köprücük kemiği belirginleştirme, göğüs kafesi küçültme, yani biraz önce unuttuğumuz bütün trendleri hatırlayacağız.
Aynen. Genç hastalarda zaten sadece biz iyileştiriyoruz. Belki o söylenebilir.
Evet.
Ve Şevma Hanım'da da şey yok, estetik yok.
Aynen.
Cerrahi yok, böyle küçük dokunuşlarımız var.
Aynen.
Neyse ki artık küçük dokunuşlar var. Bu küçük dokunuşlar kelimesini de her fırsatta belirtmeye çalışıyoruz. Belki hala estetik konusu üzerinde bir sosyal baskı hissediyoruz. Belki geleneksel estetik operasyonları hala kendini aklayacak kadar rüştünü ispat etmedi. Belki etti de cerrahi estetik yaptıracak kadar çirkin ve yaşlı olmadığımızı belirtmek istiyoruz. Estetik ya da küçük dokunuşlar. Gerçek olan bir şey var ki bu akım gelmiş geçmiş en yaygın güzellik uygulaması ve botoks da artık sosyal bir norm olmaya doğru gidiyor.
40'lar yeni 20'ler diyoruz. Son 20 senedir birçok kadın ve erkek botoksun getirdiği, ben terahlık olarak düşünüyorum, tanımlamak istiyorum, den faydalanıyor. Botoks hakikaten aynadaki yansımamızı bize genç gösterip bizi bu şekilde kandırabildiği için, genç olduğumuza inandığımız için bence genç kalmaya da devam ediyoruz.
2017'de Amerika'da yapılan bir araştırma, kadınların %73'ünün, erkeklerin de %66'sının yaptığı uygulamaları artık saklamadığını, arkadaşlarına rahatça ifade ettiğini gösteriyor. Hatta yaşça daha genç kullanıcıların botokslarını sosyal medyada hashtaglediklerini, heyecanlı, sevinçli emojilerle paylaştığını da biliyoruz.
Yani benim jenerasyonum, X jenerasyonu, birisi botoksunu fark ettiğinde fondötenimi değiştirdim demeye mesaj ediyor. Ama daha genç grup, evet, botoks yaptırdım diyor. Çok bunu özgüvenle söylüyor.
10 yıl önce kimse fark etmesin diye sır diye sakladığımız bu uygulamaların gururla anons edilmesi, ilk etapta gereksiz yaygara, ilgi sarhoşluğu gibi kulağa gelse de aslında mahrem, mahalle baskısı, kadın olmak, güzel olmak ya da kendi yüzüne bir şey yapabilmek için sıfır noktasından geldiğimiz yeri 10 sene içinde kat edebilmemiş olmamız, üstelik de kadın olmak hakkındaki diğer tüm olumsuz sabitlere rağmen bence iyi bir şey. Botoks'un moral desteğini, kendimizi beğenmemiz ve kabullenişimize de olumlu katkıları olduğunu az çok çıkarımsayabiliyoruz. Ama botoks'un psikolojik etkilerini konuşurken değinmek istediğim bir başka konu var. O da majör depresyon tedavisi. Physical statement. Now that we understand that, let me hear you say again, fake it till you make it. Bir gün gerçeğini yapana kadar taklit etmeye devam et. Bu tavsiyeyi duymuşsunuzdur. Çok basit bir mekanizması vardır ve çalışır da yani. Nihayetinde olursun. Olmasan da olmuş kadar olursun. Gündelik hayattan bir örnek. Aynaya bakıp gülümsemek mesela. Gülüşümüz yapmacık bile olsa içimizdeki olumlu düşünceleri harekete geçirebiliriz. Bu normalde duygularımızın yüzüme yansımasının tam tersine akışıdır. Yani yüzümüzdeki ifadenin sahte bile olsa duygularımızı manipüle etme olayıdır. Şimdi buradan hareketle bilim insanları diyor ki eğer kızdığımız ya da kaygılandığımız anlarda gözlerimizi kısamaz, alnımızı kırıştıramaz, sinirli ve evhamlı bir ifade takınamazsak acaba bu içimizdeki olumsuz duyguların şiddetini de azaltabilir miyiz? 2017'den itibaren bunu araştırmak için hem Allergan'ın sponsorluğunu yaptığı hem de üniversitelerde bağımsız araştırma ekiplerince yürütülen farklı ölçeklerde birden fazla deney yapılıyor. Depresyon tedavisi süren farklı deney gruplarına botoks ya da etkisi olmayan farklı bir şey şırınga ediyorlar. Bu kişileri 3-6 hafta gibi belirli periyotlarla izlemeye alıyorlar. Günün sonunda da farklı bilimsel metotlarla depresyon düzeylerini ölçüyorlar. Ve botoks alan depresif deneklerin kontrol gruplarına oranla belirgin bir biçimde iyileştiğini, hatta piyasadaki depresyon tedavisi ilaçlarına yakın bir başarı oranı gösterdiğini kanıtlıyorlar. Almanya'daki bağımsız ekip işin ucunu orada bırakmıyor. Sonraki 3 sene boyunca Amerika'da FDA'nin tuttuğu hasta ilaç raporlarından oluşan bir data üzerinden istatistiksel bir çalışma yapıyorlar. 2020 yılına geldiğimizde hali hazırda depresyon ilacı alan botoks kullanıcılarının yan etkilerini ve depresyon tedavisine devam edip etmediğini hesaplayan bir algoritma kurguluyorlar ve bunu FDA'nin database'i üzerinde çalıştırıyorlar. Ve sonuç yine pozitif. 6 farklı noktadan botoks alan hastaların %88'inin depresyon ilacı almayı durdurduğunu kanıtlıyorlar. Bu oran 6 farklı noktaya göre değişiyor tabii. Kimisi %40, kimisi de %88. Bilim adamları bir sonraki adımda buldukları bu 6 noktanın depresyon tedavisi için gerekli olan doz miktarlarını araştıracaklar. Bununla beraber ruh hali ve duygularla ilgili diğer merkezi sinir sistemi bölgelerine botoksla nasıl müdahale edip edemeyeceklerini keşfedecekler. Tüm bunların sonunda botoksa yeni bir market daha açılacak. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada 264 milyondan fazla kişi depresyon yaşıyor. Bir de bunun iğnesi olursa, peki bu bilim adamları hangi 6 noktadan bahsediyor? Bunu bulamadım. Botoks rüştünü iki kaş arasındaki çizgiler ve kaz ayakları ile ispatlamış olsa da bunun dışında aslında 8 ana bölge ve her bölgenin de kendi içinde alt nokta grupları var. Yani yüzünüzü isterseniz kevgire çevirebilirsiniz. Bu noktaların hepsi size gençlik vaat etmiyor tabii. Çok ilginç ve etkili bir tedavi alanından bahsedeceğim. Bruxism. Depresyonun kaynağı değil ama belki semptomu diyebiliriz. Siz de geceleri dişlerinizi sıkanlardansanız, sabahları çenenizde yanaklarınızda dayak yemiş gibi bir ağrıyla uyanıyorsanız, bana kulak verin. Yalnız değilsiniz. Özellikle son bir senedir doktorlar sürekli bu şikayetleri dinliyor. Ne yapıyoruz biz bütün gece, kiminle kavga ediyoruz, hangi dünya problemlerini çözüyoruz bilmiyorum. Ve bende bu uzun süredir de var. Pandemiyle artık gündüz saatlerine de sıçradı. Yıllar önce diş ağrısı nedeniyle gittiğim bir dişçi bana, sen ağzını sıkmaktan diş etlerini ezmişsin, ağrıların çürükten değil diş etlerine acıyor deyip sinirlerimi almıştı. Sonra bir de şu plastik ağız kalıplarından vermişti ve geceleri onunla uyumamı tembih etmişti. İnanın geceler olmasın. Günümüzün botulinum toksini üzerinde uzmanlaşmış doktorları, çenemizi sıkmak için kullandığımız masseter kasına botoksla müdahale edip onu geçici bir süreliğine devre dışı bırakabiliyor. Bu yöntem sayesinde gece yatarken plastik dişliklerimizi takmadan uyuyabiliyoruz ve sabahları da ağrısız uyanabiliyoruz. Bu tedavi botoksun etiket dışı onlarca kullanım alanından bir tanesi. Etiket dışı demek henüz FDA'nin onayını geçmemiş demek. FDA şimdiye kadar botoksu 11 farklı tedavi yöntemi için onaylamış. Bunların arasında migren tedavisi de var, kaz ayaklarını sildirmekte. Ama botoksun potansiyeli 11'den çok fazla. Şu an marketteki kullanım yöntemlerini tek tek sayamayacağım. Bunların hepsinin onayı da FDA'den gelmeyecek. Bu nafile bir beklenti, FDA de öyle bir kurum değil zaten. Onayın henüz gelmemiş olması orada bir tehlike var anlamına gelmiyor. Bana kalırsa botoks kullanıcısının güven unsuru FDA değil de botoksun markası. İşte bazı markalar yüksek güvenilirlik oranına sahip. Dolayısıyla kişi de kendisine enjekte edilen markanın o olduğundan emin olmak istiyor. Burada doktor, kullanıcı ve botulinum markası arasındaki güven üçgeni önemli. Küçük dokunuşların bitti gitti bir iş olmadığını, adeta bir servis gibi devamlılık gerektirdiğini unutmayalım. Dolayısıyla doktor ve kullanıcı arasında uzun yıllar sürecek bir işbirliği başlıyor. Artık bunu emeklilik hesabına mı benzetirsiniz, morguça mı bilmiyorum ama bu uygulamalı bir danışmanlık servisi. 2019 trendlerine bakalım. Globaldeki 14.500 kişinin %82'si artık mahalle baskısından bahsedemeyiz, bu iş kabul edildi ve benimsendi demiş. Zaten %98'i bugün olmasa bile yarın hayatımın bir döneminde ben kendime küçükten dokundurturum demiş. %60'ı da botoks zaten kesin demiş. Türkiye'deki manzara da dünyadakinden farklı değil. Bulunduğumuz yıl içinde gerçekleştirilen bir araştırma, Türkiye'de büyük şehirlerde yaşayan 30 yaş üzeri kadınların %20'sinin küçük dokunuşlara sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye'de değişen şey fiyatlar. Amerika'da mütevazi bir dermatoloğa yaptırdığınız bu işlem için 1000 euro ayırmanız gerekir. İşte süresi 4-6 ayda bir bitse senede 2 kere gideceksiniz demek çünkü. Bunun Türkiye'deki size oluru, benim ismimi de verirsiniz, 250 euro. Bu Türkiye için avantaj aslında. Amerika, Brezilya, Almanya diye başlayan en deneyimli botoks servisleri listesinde biz 7. sıradayız. Botoks dışı diğer küçük dokunuşların da dünya sıralamalarında hep ilk 10'a girmeyi başarmışız. Güzellik turizmi, kaplıca turizmiyle karıştırmayalım, milenyıllardan başlayarak işinde, kariyerinde, üretken mevsiminde olanları, geleceğe dair daha bir sürü planları olanları, güzel olanları, yakışıklı olanları ülkeye çekecek bir plan. Bu planı birkaç sene öncesine kadar hep simsarlar yürütmüş. Bir Uber dolusu turistin otel rezervasyonu, büyük adada fayton turu, bu arada saç ekimi, kaz ayağı tedavisi, paket programları hazırlamışlar.
Sağlık turizmi gerçekten Türkiye'nin başarılı ve iddialı olduğu bir alan. Çünkü güvenilir, kaliteli bir hizmeti ucuz bir şekilde veriyoruz. Var olan boşluğu değerlendiren uyanık bazı insanlar çıktılar. Hasta simsarı diye biz tabir ediyoruz. Yurt dışında bu işlemi yaptırmak isteyen kişileri size bunu yaptıracağız şu şu şu şartlarla, şu şu şu paralarla diye ve hastaya bazı vaatleri de kendileri vererek, doktorun konuşması gereken konularda da kendileri mümkün olmayan vaatlerde bazen vererek hastaları hem de doktorları da kazandıkları paranın çok küçük bir yüzdesiyle çalıştırarak güzel paralar sanırım kazandılar. Simsarlar dönemi bitmek üzere. Çünkü turizm, sağlık turizmi şirketlerini sadece doktorlar kurabilecekler. Ve doktorları bu işi yaparken devlet parasal olarak destekliyor. Hı hı. Eğer tanıtımını yapmak istiyorsan Rusya'da, İngiltere'de, İrlanda'da ben sana hem tanıtım yaparken destek veririm. Hem sen orada bir muayenehane açmak istiyorsan hem seni orada desteklerim. Hem hukuki olarak hem maddi olarak diye doktorları desteği veriyor. Böylece hasta mağduriyeti de azalacaktır. Çünkü gerçek olmayacak vaatleri bir doktor vermez. Ama bir simsar rahatlıkla verebilir.
Doktor hasta ilişkisini öldüren bir şey tabii bu. Hasta zaten doktorun adını bile duymamış daha önce. Demişler ki bunun muayenehanesinde yer var. Doktora da demişler ki senin paket dahilindeki sorumluluk kapsamın budur. Yap işini, al paranı. Mesele çıkarma. Sonra hasta ülkesine döndüğünde arasında muhatap bulsun. Simsar ne bilsin senin kaz ayaklarını. Neyse ki yakın zamanda devlet babanın gözü aymış, özel kliniklere hasta turizmi için bir destek programı ayarlamış. Pandemiden sonra havalimanlarında botokslu yüzleriniz ve yeni biten saçlarınızla buluşmak dileğiyle. Hollywood gülüşleriniz yüzünüzden eksik olmasın. Bu bölümün kaydını yaparken iki önemli ismin büyük desteğini aldım. Biri Sayın Doktor Tuğba Hilal Güçlü, hem uzman görüşü hem de moral desteğiyle kurguya büyük katkıları oldu. İkincisi Sayın Meltem Baytok, muhteşem sesiyle konuyu çok güzel özetledi ve hikayeye can verdi. Her ikisine de buradan içten teşekkür ediyorum.